Ayrım 31.
Lisnitski'nin yeni aday kumandanı Berezni'ye gide bir papazın evinde karargah kurmuştu. Yevgeni pazar yerinin önüne gelince sıhhiye arabasında kendine yer açan hekimle vedalaştı. İndi arabadan. Üstüne bulaşan tozları silkeledi. Şose boyunca yürüdü. Karşıdan gelenlere alay karargahının yerini soruyordu. Askerleri nöbete götüren kırmızı sakallı bir başçavuş adımlarını bozmadan bir selam verdi, yapıyı gösterdi. Cephe hattından uzaktaki bütün karargahlar gibi sakin, kendi halinde bir yerdi burası. Masanın birinde iki büklüm katipler oturuyordu. Yaşlı bir yüzbaşı sahra telefonunun ağızlığına gülüyordu. Pencerelerin çevresinde sinekler uçuşuyor, uzaktan sivrisinek vızıltısı gibi telefon zilleri duyuluyordu. Bir emir eri Yevgeni'yi alay kumandanının odasına götürdü. Eşikte uzun boylu bir albay onları karşıladı. Soğuk bir selam verdi. Temenin sorusuna karşılık alay kumandanı benim dedi. Yevgeni'nin kendi alayına atandığını, görevine başlamak için geldiğini öğrenince eliyle Yevgeni'yi içeri buyur etti. Kapıyı kapatırken anlatılmaz bir bezginlikle elini saçlarının üzerinden geçirdi. Yumuşak, tek düze bir sesle konuştu. Tugay karargahından dün yolda olduğunuzu bildirdiler. Oturun. Yevgeni'nin önceki hizmetleri hakkında sorular sordu. Başkentten en son haberleri aldı. Yolculuğunun nasıl geçtiğini merak etti. Kısa süren bu konuşma sırasında bir kerecik olsun derin bir yorgunlukla dolu gözlerini kaldırıp Lisnitski'nin yüzüne bakmadı. Kim bilir cephede neler geçti başından. Pek yorgun görünüyor. Canından bezmiş belli diye düşündü Yevgeni acımayla. Adamın açık alnına baktı. Bir iki parasının kabzasıyla burnunun dibini kaşıdı. Sanki onu hayal kırıklığına uğratmak istermiş gibi o sırada söze başladı. Evet teminim, subay arkadaşlarınızla tanışsanız iyi olur. Beni mazur görün, 3 gecedir gözümü kırpmadım. Bu çukurda iskambil oynayıp kafa çekmekten başka yapacak bir şey bulamıyor insan. Yevgeni bir selam çaktı. Aklından geçenleri saklamak için gülümseyerek kapıya döndü. Dışarı çıkarken kumandanıyla ilk karşılaşmasının hayal kırıklığı içindeydi. Albayın yorgun görünüşünün kendinde uyandırdığı saygı duygusuna da nedense aklı takılmıştı. Yevgeni'nin tümenine verilen görev Steyr nehrini aşarak düşmanın ardına düşmekti. Bu arada Lisnitski alaydaki subaylara alışmış, kendini savaş havasına kaptırmıştı. Damarlarına kadar işlemiş barış miskinliğini kolayca attı üzerinden. Nehri geçme işi pek güzel başarıldı. Tümen sol kanadında toplanan hatırı sayılır bir düşman kuvvetini darmadağın ederek arkalarına ulaştı. Avusturyalılar Macar süvarisinin desteğiyle bir karşı taarruza geçmeye kalkıştılar. Kazak bataryalarının üzerlerine yağdırdığı şarapnel yağmuru altında tutunamadılar. Macar birlikleri darmadağın geri çekildi. Kanatlardan açılan makineli tüfek ateşiyle yok edildi. Hayatta kalanların peşine Kazak süvarileri düştü. Lisnitski'nin alayı da hücuma kalktı. 3 bölük düşmanın ardından gitti. Lisnitski'nin kumanda ettiği takımdan bir kazak öldü, 4'ü yaralandı. Teğmen sakin görünmeye çalışarak yaralılardan Loschenov'un yanından geçti. Kısık sesini duymaya gayret ediyordu. Şahin burunlu bir delikanlıydı Loschenov. Ölen atının altında kalmış, ezilmişti. Yattığı yerden ağır, iniltili bir sesle yanından atlarını sürüp giden kazaklara yalvarıyordu. ''Kardeşler, beni de alın. Bırakmayın beni burada. Yardım edin kardeşler.'' Kalın, acılı sesi sönüktü. Öbür kazakların yüreklerinde acıma duygusundan eser yoktu. Ya da varsa eğer bir başka daha üstün irade durmaksızın ileri sürüyordu onları. Atlar biraz soluk alsın diye takım 5 dakika tırısta ilerledi. Yarım kilometre kadar ileride dağınık Macar birlikleri yüzgeri etmiş çekiliyordu. Aralarında bazı bazı görünen düşman piyadesinin gri mavi üniformaları. Bir Avusturya kafilesi bir tepeyi tırmanıyordu. Süt rengi şarapnel dumanı tepelerinde asılmış kalmıştı. Soldan bir bataryadan kafileye ateş açılmıştı. Top ateşinin küt sesi tarlalar üzerinden yuvarlana yuvarlana gidip ormanda yankılanıyordu. 3 bölüğe kumanda eden üsteğmen Safranov, ''İleri, marş!'' diye haykırdı. Bölükler birbirlerinden ayrıldı. Atlar binicilerinin altında yalpa vuruyor, sarılarından pembemsi çiçekler gibi ter taneleri dökülüyordu. Alay küçük bir köyde gece molası verdi. Alayın 12 subayı birden bir kulübeye doluştular. Yorgunluktan aç karnına serilip uyudu hepsi. Sahra mutfağı ancak gece yarısı köye varabildi. Sancaktar Çubov bir karavana dolusu lahana çorbası getirdi. Çorbanın buharlı kokusu uyandırdı subayları. Bir çeyrek saat sonra uykudan şişmiş yüzlerle hiç konuşmadan atıştırmaya başladılar. Savaşta yitirdikleri iki günün acısını çıkarıyorlardı. Yemekten sonra uykuları kaçtı. Kaputlarının üstüne rahatça uzanıp konuştular aralarında. Üsteğmen Kalmikov, ismi gibi yüzü de Moğol kanına tanıklık eden ufak tefek tombulca bir subaydı. Elini kolunu sallaya sallaya konuşuyordu. ''Bana göre değil bu savaş. 400 yıl geç doğdum ben. Biliyor musun Piotra?'' diye Teğmen tersin Zef'e döndü. ''Ben görmem bu savaşın sonunu. Aman bırak fal bakmayı şimdi.'' ''Fal bakmıyorum. Alnımın yazısı. Ataç adamım ben. Burada ne işe yarıyorum sanki? Bugün ateş altında kaldık ya, çıldırıyordum. Düşmanı göremedim mi dayanamıyorum. Duyduğum korku gibi bir şey. Bilmem kaç mil öteden ateş ediyorlar üzerine. Sen bozkırda peşine avcı düşmüş toy kuşu gibi koştur dur.'' ''Kupulka'da bir Avusturya obüsü gösterdiler bana. Beyler, hanginiz gördü onu?'' Süvari yüzbaşısı Atamançikov sordu. İngiliz vari kesilmiş, kırmızı bıyıklarına yapışan konserve et kıymıklarını yalıyordu. ''Şahane, nişan dürbünü, bütün mekanizma, hepsi mükemmelliğin zirvesi!'' diye sancaktar Çubov heyecanla bağırdı. Bu arada ikinci kase çorbayı da bitirmişti. ''Gördüm ben o topu. Ne düşündüğümü uzun boylu anlatmaya niyetli değilim. Topçuyum ben. Bana kalırsa diğerleri gibi koca ağzı bir top o da. Eski günlerde o ilkel savaşlarda dövüşenlere gıpta ediyorum.'' diye Kalmikov Lisnitski'ye bakıp devam etti. Savaş alanında düşmanın üzerine çullanır, palayı savurduğun gibi adamını biçerdin ikiye. Ben öyle savaşı anlarım. Bu ne bu? Böyle. İlerideki savaşlarda süvariye hiç iş düşmeyecek. Süvari sınıfını bütün kaldıracaklar yani, dedi bir başkası. Ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Sen sanma istediğin kadar. Dinle bak, Terzinsev hiçbir makine insanın yerini tutamaz. O kadarı fazla artık. Ben insan demedim, atlardan söz ediyorum. Atların yerini motosiklet ya da otomobiller alacak. Böyle bir şeyi gözümde bile canlandıramıyorum. Düşünsene bir motosiklet birliği. Saçma, diye Kalnikov söze karıştı heyecanla. Daha uzun süre orduda at kullanılacaktır. Saçma sapan bir hayal bu. 200-300 yıl sonra savaşlar nasıl olur bilmem ama bugün süvari savaşlarda büyük rol. Bütün cephe boydan boya siper olursa süvari birlikleri ne işe yarar sorarım sana. Siperleri geçer, üzerlerinden aşar giderler, düşmanın ardına girerler. Süvarinin işi o olacak işte. Saçma. Onu zaman gösterecek efendiler. Hadi susun da uyuyalım biraz, dedi birisi. Yeter artık tartıştığınız. Burada uyuyacaklar var. Tartışma gevşedi, dindi. Horlamalar duyulmaya başladı. Lisnitski sırt üstü uzanmış, paltosunu serdiği küflü hasırın keskin kokusunu soluyordu. Kalmikov haç çıkarıp yanında yere uzandı. Gönüllüler arasında Bunçuk diye biri var. Konuşmalısın onunla, diye fısıldadı Yevgeni'nin kulağına. Senin takımdan, pek alem bir oğlan. Nasıl yani, diye Yevgeni sordu. Kalmikov'a sırtını döndü. Ruslaşmış bir kazak, Moskova'da yaşamış, işçilik yapmış, makinelerle çok ilgileniyor. Birinci sınıf mitralyözcü aynı zamanda. Uyuyalım hadi, dedi Lisnitski. Tabii, tabii, dedi Kalmikov. Kendi düşüncelerine dalmıştı. Ayak parmaklarını oynattı. Suçlu suçlu yüzünü buruşturdu. Özür dilerim teminim, bu koku ayaklarımdan geliyor. 3 hafta oldu çizmelerimi çıkarmadım ayağımdan. Terden çoraplarım çürüdü. İğrenç bir şey, kazaklardan çorap bulmalı. ''Rica ederim.'' diye uykusunun arasında mırıldandı Lisnitski. Kalmikov'un sözünü ettiği gönüllü Bunçuk'u hepten unutmuştu. Ertesi gün tesadüf karşılaştılar. Alay kumandanı Yevgeni'ye şafakta keşfe çıkmasını, imkan olursa sol kanatta ilerlemeye devam eden piyade alayıyla temas kurmasını emretmişti. Alacakaranlıkta avluda uyuyan kazaklara çarpıp sendeliğe sendeliğe yolunu arayan Yevgeni sonunda takım çavuşunu bulup uyandırdı. ''Benimle keşfe çıkacak 5 kişi istiyorum.'' dedi. ''Atımı hazır et, hadi çabuk.'' 5 dakika sonra bodur bir kazak kulübenin kapısına geldi, dayandı. ''Kumandanım.'' dedi. ''Çavuş sıram değil diye sizinle geleyim bırakmıyor. Gelmeme müsaade eder misiniz?'' Yevgeni tabakasına cigara koyuyordu. ''Rütbe mi almak istiyorsun, yoksa bir şey mi yaptın?'' diye sordu. Karanlıkta adamın yüzünü çıkarmaya çalıştı. ''Hiçbir şey yapmadım.'' ''Peki gelebilirsin.'' dedi Yevgeni. Kazak dönmüş giderken arkasından bağırdı. ''Hey, buraya gel, çavuşa söyle.'' ''Adım Bunçuk.'' diye kazak onun sözünü kesti. ''Gönüllü müsün sen?'' ''Evet.'' Lisinski kendini toparlayıp başka türlü konuştu. ''Evet Bunçuk, lütfen çavuşa söyleyin de yahut peki ben kendim söylerim.'' Ortalık yavaş yavaş ağrıyordu. Birlik köyden ayrıldı. Dört nala nöbetçilerin önlerinden geçti, haritada gösterilen köye doğru yola koyuldu. 600 metre kadar gitmişlerdi. Lisinski atını yavaşlattı. ''Gönüllü Bunçuk!'' diye seslendi. ''Buyurun kumandanım, lütfen yanıma gelin.'' Bunçuk, sütçü beygirini Yevgeni'nin safkan hayvanının hizasına getirdi. ''Nerelisiniz siz?'' diye sordu Lisinski, yandan adamın yüzünü inceleyip. ''Novoçerkas'tan kumandanım. Gönüllü yazılmanıza sebep nedir sorabilir miyim?'' Bunçuk, ''Tabii'' diye cevap verdi. Yüzünde hafiften bir gülümseme belirdi. Yeşil gözlerinin hareketsiz bakışı haşin ve dimdikti. ''Savaş sanatı ilgilendiriyor beni çok. İyice öğrenmek istiyorum.'' ''Onun için kurulmuş askerlik okulları var.'' ''Evet, var. Niye gönüllü yazıldınız o halde?'' ''Önce usulünü göreyim.'' dedim. ''Nazariyesi kendinden gelir.'' ''Savaş çıkmadan önce ne yapardınız?'' ''İşçiydim.'' ''Nerede çalışıyordunuz?'' ''Petersburg'da, Rostov'da, Tula'da silah fabrikalarında bir mitralyöz bölüğüne naklimi istemeyi düşünüyorum.'' ''Ne biliyorsunuz makineli tüfekler hakkında?'' ''Berthier, Madsen, Maxim, Hotchkiss, Vicker, Lewis... Daha birçoklarını kullanırım. Oo, durun ben alay kumandanıyla bir konuşayım. Lütfen kumandanım. Lisinski bir kere daha Bunçuk'un kalın bodur vücuduna baktı. Baktı, aklına don kıyısında yetişen kara ağaçlar geldi. Olağanüstü hiçbir yanı yoktu bu adamın. Alelade, basma kalıp bir kişi oğlu. Yalnız birbirine sıkıca bastıran çeneleriyle adamın gözüne dikilen gözleri, onlar onu bütün diğer kazak erlerinden ayırıyordu. Pek seyrek gülümsüyordu. Gülümsedi mi dudakları kıvrılıyordu hafifçe yay gibi. Ama o zaman bile sertti gözleri, öyle belirsizce ışıltılı, soğuk ve temkinliydi. Tıpkı don kıyılarının kara ağaçı gibi, haşin, don ülkesinin gevşek, boz topraklarında yetişen o çetin, demirce sert ağaçlar gibi. Bir zaman sessiz sürdüler atlarını. Bunçuk avuçlarını yeşil eğer başlığına dayamıştı. Lisinski bir cigara seçti, çıkardı. Bunçuk'un kibritinden cigarayı yakarken adamın elinden burnuna keskin bir at kokusu çarptı. Elin tersi tıpkı at derisi gibi kahverengi kıllarla kaplıydı. Birden o eli tutup okşamak istedi. Buruk tütün dumanını içine çekti. Bir kazak alın yanınıza, ormandan şu yoldaki dar yola sapacaksınız. Görüyor musunuz yolu? Evet. 600 metreye kadar bizim piyadelere rastlamazsanız geri döneceksiniz. Baş üstüne. Dört nala yollarına devam ettiler. Yolun ormana açılan bir dönemecinde bir küme kayın ağacı vardı. Onların ötesinde güdük kalmış çamların sarısı, orman çalısı, Avusturya arabalarının tekerleri altında ezilmiş fundalar görünüyordu. Sağda uzakta topçu ateşi. Kayınların orada anlatılmaz bir sükun. Toprak bol çiği emip içiyordu. Çimler pembeye dönüşmek üzere. Rengin ölümünü haber veren sonbahar renklerine kollarını açmıştı. Lisinski ağaçların yanında durdu. Dürbününü çıkarıp ormanın öte yanında kalan bayırı inceledi. Palasının bal rengi kabzasına bir arı kondu. Şapşal, dedi Bunçuk hafifçe merhametle. Nedir o şapşal olan? Bunçuk gözleriyle arıyı gösterdi. Lisinski gülümsedi. Balı acı olacak değil mi? Dedi. Bunçuk bir şey demeden uzaktaki bir çam korusunda kayın ağaçlarının arasından bir kurşun yağmuru döküldü. Kopan dallardan biri Lisinski'nin atının boynuna düştü. Geri dönüp hayvanları dört nal köye sürdüler. Avusturya makinalısı kurşun kemerini aralıksız harcıyordu. İlk karşılaşmalarından sonra Lisinski gönüllü Bunçuk'la sık sık bir araya düştü. Her seferinde adamın gözlerinde ışıldayan sarsılmaz irade dikkatini çekiyor, onu hayretler içinde bırakıyordu. Bu kadar alelade bir insanın yüzünü saran ele geçmez sırrın gerisinde ne yattığını bir türlü anlayamadı. Bunçuk hep dudaklarında sımsıkı bir gülümsemeyle konuşuyordu. Dolambaçlı bir yolu bulup çıkarmak için belirli bir kuralı uygularmış gibi bir hali vardı. Bir mitralyöz birliğine aktarıldı. Birkaç gün sonra alay cephe gerisinde istirahatteydi. Lisinski onu yanık bir ambar duvarının yanı sıra yürürken gördü. Arkasından yetişti. ''Hey, gönüllü bunçuk!'' diye seslendi. Kazak başını çevirip bir selam çaktı. ''Nereye böyle?'' diye sordu Yevgeni. ''Kumandana.'' ''Yolumuz aynı demek.'' ''Evet, sanırım.'' Bir süre yıkık dökük köyün sokağında yan yana konuşmadan yürüdüler. Köyde sağlam kalmış bir iki samanlıkta insanlar kaynaşıyordu. Sokaklardan hızla atlılar geçiyor, yolun ortasına kurulmuş sahra mutfağının bacasından duman çıkıyordu. Mutfağın önünde bekleyen bir sıra kazak vardı. İnsanın iliklerine kadar işleyen ince bir yağmur yağıyordu. Savaş sanatını öğreniyor musunuz? Diye Lisnitski yan gözle Bunçuk'a bakıp sordu. Bunçuk az geriden geliyordu. Evet, öğreniyorum. Savaştan sonra ne yapacaksınız? Niyetiniz ne? Lisnitski Bunçuk'un koyu, sık tüylerle kaplı ellerine baktı. Bazıları ne ekildiyse onu biçecek. Bana gelince bakalım, diye cevap verdi Bunçuk. Gözlerini kıstı. Yani ne demek istiyorsunuz? Atasözünü bilirsiniz. Rüzgar eken bora biçer. Demek istediğim bu. Bilmecesiz konuşacak olursak? Dediğim gayet açık. Kusura bakmayın, ben burada sola sapıyorum. Parmaklarını kasketinin ucuna dokundurdu. Yoldan saptı. Lisnitski omuzlarını silkip ardından baktı. Bölük kumandanının kazamatına girerken biraz kızgın düşünüyordu. Herifin derdi ne? Numara mı yapıyor? Yoksa dünyayla bir alıp veremediği mi var? İkinci ve üçüncü yedekler birlikte askere alındı. Don havzasında nahiyelerde, köylerde adam kalmadı. Sanki herkes hasada çıkmıştı. Ne ki o yıl hasadın acısı yamandı hudut boylarında. Ölüm ırgatların yakasına yapıştı. Komadı gitsinler. Nice düz saçlı kazak karısı sevdiğinin ardından türkü çağırdı. Sevdiğim benim, beni kodun kimlere kaçtın? Dört bir yanda seven, sevdiren başlar eğikti. Kıpkırmızı kazak kanıydı akan. Cam gözlerle sonsuz uykularında topçu ateşinin gümbürtüsü altında çürüdüler. Avusturya'da, Polonya'da, Prusya'da. Doğu rüzgarı karılarının, analarının yaktığı ağıtı kulaklarına eriştirmedi. Evlerinden uzak, yabancı diyarlarda, savaşın ya da bin türlü salgın hastalığın pençesinde peşi peşine öldüler. Dünyadan silindiler. Güzel bir Eylül günü Tatars köyünün üzerinde süt gibi incecik pamuksu bürümcekler uçuşuyordu. Kanı çekilmiş güneş dul kalmış bir erkeşi gibi gülümsüyordu. Asık yüzlü, masmavi gökyüzü temiz ve mağrurdu. Azdan da sevimsiz. Donun ötesinde ormanı bir sıtma sarısı sarmıştı. Diş budak olgun, sarsak parıldıyor, çınar tek tük biçimli yaprak döküyordu. Yalnız köknarniye yeşildi, görenin içi ışıyordu. O gün Panteleimon Prokofieviç cephe ordusundan bir mektup aldı. Mektubu postadan Dunya getirdi. Zarfı genç kıza uzatırken başını öne eğdi postacı. Yaşlı dazlak kafasını salladı. Meseleyi küçümser gibi iki yana açtı kollarını. Mektubu açtım, bağışlayın. Babana söylersin, olur mu? Firs Sidorovich açmış dersin. Savaş nasıl gidiyor bilmek istedim. Kusura bakmayın, değil mi? Dediklerimi anlat Panteleimon Prokofieviç'e. Şaşkın bir hali vardı. Ağzında anlaşılmaz bir şeyler geveleyerek Dunya ile birlikte postaneden çıktı. Telaşından burnuna mürekkep bulaştırmıştı. ''Tanrı hakkı için kızmayın bana. Aramızda dostluğa güvendim de yaptım bunu.'' diye Dunya'nın arkasından mırıldandı. Eğilip eğilip selam verdi. Onu uyarmak ister gibiydi konuşması. Dunya işkillendi. Heyecan içinde eve döndü. Mektubu araştırdı, araştırdı, bir türlü bulup çıkaramadı göğsünden. Panteleimon, hadi sene çabuk ol diye bağırarak titreyen sakalını sıvazladı. Dunya sonunda mektubu babasına uzatırken soluk soluğa konuştu. Postacı mektubu okumuş, bana söyledi, kızmasın dedi. Canı cehenneme, Gregor'dan mı acaba diye sordu ihtiyar genç kızın yüzüne kısık kısık soluyarak. Gregor'dan mı, Piotra'dan mı? Hayır baba, bilmediğim bir yazı. Okusana diye elini çıka sabırsızlandı. Küt diye peykenin üstüne çöktü. Son günlerde bacaklarından çekmediği kalmamıştı. O sırada Natalya avludan koştu geldi. Başı bir yana eğik, dirsekleri göğüslerine dayalı ocağın yanında durdu. Dudaklarında titrek bir gülümseme vardı. Onca sadakatine, onca bağlılığına karşılık Gregor'dan ne zamandır bir haber, olmazsa kendinden ufacık bir söz bekliyordu. "Darya nerede?" diye İliniçka fısıldadı. "Sussana yahu!" diye Panteleimon haykırdı. "Oku hadi!" diye Dunya'ya dönüp ekledim. "Size bildirmek zorundayım ki," diye başladı Dunya. Sonra oturduğu peykeden kayıp haykırdı. "Baba! Ana! Ah anacığım! Bizim Grishka! Grishka! Grishka vurulmuş!" Yarı solmuş bir sardunyanın yapraklarına takılıp kalmış bir eşek arısı birden cama çarptı. Orada vızıldamaya başladı. Avluda bir tavuk memnun memnun gıdaklıyordu. Açık kapıdan çocuk gülüşmeleri doldu içeriye. Natalya'nın dudaklarındaki titrek gülümseme daha kaybolmadan yüzünden bir ürperme geçti. Panteleimon ayağa kalktı. Başı inme inmiş gibi sarsılıyordu. Şaşkın şaşkın Dunya'ya baktı. Dunya yerde çırpınıyordu. Mektupta şunlar yazılıydı. Size bildirmek zorundayım ki 12. Don Kazak alayının kazaklarından oğlunuz Gregor Panteleyeviç Melekov bu yılın Ağustos'unun 16. günü Kamenka Strumilovo şehri yakınlarında ölmüştür. Oğlunuz yiğitçe öldü. Onulmaz kaybınızda bu bilginin tesellinize yardımcı olmasını Tanrı'dan niyaz ederim. Şahsi eşyaları kardeşi Pietra Melekov'a teslim edilecektir. Atı alayda kalacaktır. 4. Bölük Kumandanı Üsteğmen Polkovnikov, Sahra Ordusu 18 Ağustos 1914. Bu mektuptan sonra Panteleimon birden çöktü. Her gün biraz daha yaşlanıyordu. Hafızasını kaybetmeye başladı. Kafası eskisi gibi işlemez oldu. Beli bükük, yüzü demir gibi paslı, dolaşıp duruyordu ortalarda. Nasıl bir yükün altında ezildiği gözlerindeki baygın pırıltıdan belliydi. Mektubu ikonun altındaki kitapların arasına koydu. Günde birkaç kere merdiven başına çıkar, Dunya'yı yanına çağırırdı. "Gel buraya." Kız gelirdi. "Getir şu mektubu, oku bakayım bana." Bir yandan da karısının çalıştığı mutfağın kapısına bakardı ürkek ürkek. "Yavaştan oku, kendi kendine okurmuşsun gibi," derdi. Kurnazca bir göz kırpardı Dunya'ya. Dunya hıçkırıklarını tutup ilk cümleyi okurdu. Panteleimon topukları üstüne çökelir, esmer elini havaya kaldırırdı. "Peki, peki, gerisi ezberimde. Mektubu aldığın yere koy. Hadi, çabuk, yoksa anan..." Yine bir göz kırpardı. Yüzü çirkinleşiverir, burkulurdu yanık ağaç kabuğu gibi. Saçları ağarmaya başladı. Hızla saçından sakalına yürüdü kırlıklar. Birden oburlaştı. Önüne ne konulsa aç kurt gibi yiyip süpürüyordu. Yas ayininden 9 gün sonra Melekovlar papaz Visaryon'la akrabalarını yas yemeğine çağırdılar. Panteleimon acele acele açlıktan yeni çıkmışçasına yedi bitirdi önündeki yemeği. Şehriyeler hep sakalına takıldı kaldı. Son birkaç gündür endişeyle kocasını gözleyen İliniçka birden gözyaşlarını tutamadı. "Ne oldu sana böyle babacım?" diye fısıldadı. "Ne? Ne var?" dedi ihtiyar, fersiz gözlerini sırlı kaseden kaldırıp. İliniçka elini sallayarak başını çevirdi. Mendilini gözlerine bastırdı. "Baba, sanki 3 gündür aç kalmışsın. Öyle bir yiyorsun ki," dedi Darya hiddetli. Gözleri parlıyordu. "Yiyorum ha. Pekala, yemem öyleyse," dedi Panteleimon. Utandı. Ne yapacağını şaşırdı. Masada oturanlara baktı. Sonra dudaklarını kısıp kaşlarını çattı, oturdu. Ağzını bıçak açmıyordu. Sorulan sorulara bile cevap vermedi. Papaz Visaryon yemekten sonra Panteleimon'u az buçuk yüreklendirmeye çalıştı. "Kendine boşuna işkence ediyorsun Prokofiç," dedi. "Bu kadar üzülmenin faydası ne? Gregor şehit düştü. Tanrı'dan yakınmak olmaz. Oğlun çarı uğruna, vatanı uğruna canını verip dikenli tacı hak etti. Sen ama günah, günah valla. Tanrı sonra bağışlamaz." "Öyle, öyle papaz efendi. Benim acım da ondan ya. Oğlumuz yiğitçe öldü. Kumandanı öyle diyordu mektupta."